Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu hafta ilk konumuz olan alemlerin Rabbi Allah konusundan başlıyoruz inşallah. Allah'ın birliğini ve eşsizliğini ele alacağımız bu haftada kıymetli daimi konuğumuz Profesör Doktor Ömer Çelik hocamdan, ilminden ve anlatımından istifade edeceğiz inşallah. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kıymetli hocam, bu haftaki konuğumuz Allah'ın birliği ve eşsizliği. Kaynağımızın ilk konusu olarak öne çekilmiş, önde bulunmuş, öne gelmesi layık görülmüş. Bunun sebebinden başlayarak hani Allah konusunun o dönemde nasıl bir yeri doldurduğu, tevhidin ne anlama geldiğinden başlamak suretiyle programımıza devam edebiliriz kıymetli hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bendenizde öncelikle Erkam TV izleyicilerini ve Erkam Radyo dinleyicilerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sıhhat, afiyet diliyorum.
Allah razı olsun hocam.
Kur'an-ı Kerim en çok Yüce Rabbimizi anlatan bir kitaptır. Yani ele aldığı pek çok konu var Kur'an-ı Kerim'in. Onlarca, yüzlerce konudan bahsediyor. Ama şöyle Fatiha'dan Nas'a kadar ayet-i kerimeleri acaba Yüce Kitabımız, Yüce Rabbimizi, kendisini vahyeden, indiren Yüce Rabbimizi nasıl tanıtıyor? O gözle ayet-i kerimeleri okuduğumuz zaman orada adeta Fatiha'dan Nas'a kadar bütün surelerin, bütün ayetlerin hep Rabbimizden bahsettiğini görürüz. En fazla ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ı anlatan o konudaki ayet-i kerimelerdir. Yüzlerce, binlerce ayet-i kerime bunu ele almaktadır. Fatiha'yı örnek verecek olsak hemen Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Cenab-ı Hakk'ı Allah sıfatıyla, Allah ismiyle, Rabbül Alemin sıfatıyla, hemen peşinden Rahman Rahim sıfatlarıyla, peşinden Maliki Yevmiddin, din günün Maliki sıfatıyla tanıtmaya başlıyor.
Evet.
Öncesinde besmele çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Cenab-ı Hak'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de 113 sure besmele ile başlıyor.
Bir tanesi var.
Bir tanesi de Tevbe suresinde de geçmiyor ama Nemil suresinde bir ayet-i kerime o da.
114'ü
üzerinde tamamlamış oluyor.
Evet.
Dolayısıyla adeta kitabımız Kur'an-ı Kerim birinci derecede öncelikle Rabbimizi anlatmak üzere, onu tanıtmak üzere gelen bir kitap olduğunu söyleyebiliriz.
Kesinlikle.
Cenab-ı Hak kendisini öncelikle Rabbül Alemin diye bize takdim ediyor. Hemen Fatiha'nın baş tarafında Elhamdülillah Rabbül Alemin.
İlk sıfat Rabbül Alemin yani.
Yani ilk olarak o sıfatıyla bizi kendisi tanıtıyor. Fatiha'da böyle olduğu gibi ki Fatiha'da Efendimiz Aleyhisselam'a ilk inen surelerden bir tanesidir. Daha da öncesinde Efendimiz Aleyhisselam'a Hıra Dağı'nda hangi ayetler gelmişti?
Alak suresi.
Alak suresinin ilk beş ayet-i kerime. Nasıl başlıyor? İkra bismi rabbikellezi halak.
Evet.
Yaratan Rabbinin adıyla oku. Aslında rabbikellezi halak, yaratan Rabbin, Rabbin demek, Rabbül Alemin demektir.
Evet.
Dolayısıyla ilk ayette Rabbül Alemin'den bahsediyor. Fatiha'da hemen yine Rabbül Alemin ile söze başlamış oluyor. Peki Rabbül Alemin ne demektir? Rabbül Alemin bu Şuara suresinde çok ilginç bir konuşma var. Firavun'la Musa Aleyhisselam arasında. Firavun Musa'ya, Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve ma Rabbül Alemin. Alemin Rabbi kimdir, nedir diye soruyor. Musa Aleyhisselam cevap veriyor. Adeta o Fatiha'daki Rabbül Alemin tefsiri mahiyetinde Rabbus semavati vel ardı ve beynehuma in kuntum muqinin. Eğer gerçekten inanmak istiyorsanız o Rabbül Alemin bütün gökleri ve bütün yerleri ve arasındaki her şeyi yaratan Allah'tır. Yine soru devam ediyor. Bu kez diyor ki Rabbukum ve Rabbu abakumul evvelin. Hem sizin Rabbiniz hem de sizden önceki bütün babalarınızın, ecdadın Rabbi, yani bütün insanlığın Rabbi.
Akla gelen bütün mevcudatın
bütün
Rabbi
mevcudatın.
Aslında.
Sonra tekrar Firavun sormaya devam ediyor. Kısa özetliyorum. Bu kez Musa Aleyhisselam Rabbul Meşriki vel Magribi ve beynehuma in kuntum ta'kilun. Eğer aklını çalıştırırsanız Rabbül Alemin doğularında, batılarında her şeyin Rabbi. Dolayısıyla her şeyi yaratan, her şeyi yaşatan, her şeye sahip olduğu özellikleri veren. Bir diğer efendim konuşmasında da Musa Aleyhisselam Rabbunellezi ata külle şeyin halkahu sümmeda. Yani bizim Rabbimiz bütün varlığı yaratan, bütün varlığa onun sahip olduğu özellikleri veren ve yine bütün varlığa yapacakları işleri onların benliklerine koyan veya yol gösteren Allah'tır diye tanıtıyor. Dolayısıyla yüce kitabımızın Rabbimizi tanıtmak üzere böyle ilk ayetlerde onun yaratıcı vasfına yer vermeleri, Rabbül Alemin vasfına yer vermeleri bu açıdan çok önem arz ediyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımanın yolunun onun yarattığı varlıkları, onun yarattığı alemleri, onun yarattığı insanları ve diğer bütün mahlukatı tanımaktan geçtiğini buradan görebiliyoruz.
Evet kıymetli hocam, bu Allahu Teala'nın yarattıklarına baktığımızda Allah'ın hep bir nişanesini görüyoruz. Bunu da isimlerde görüyoruz. Muhyi, Mümit gibi çeşitli Esma-ül Hüsna'larda Allah'ın işaretini görebiliyoruz. Bu esmaların, bu işaretlerin sınırlı insan idrakine sonsuz olan, sonsuzluğu kuşatan Allah'ın bir ifşası olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani sınırlı insan idraki, sınırsız bir varlığı nasıl kuşatır? Cevabı sıfatlarla, Allah'ın isimleriyle. Böyle diyebilir miyiz kısaca?
Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Tefekkeru fi sıfatillahi ve esmaihi ve la tefekkeru fi zatillahi. Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyiniz.
Edemezsiniz.
Allah'ın sıfatları ve isimleri ve fiilleri üzerinde tefekkür ediniz. Zaten Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında tefekkür etsek bile oradan bir sonuç, bir netice elde etmemiz mümkün değil. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak zatı itibariyle el-Ali çok yüce, el-Müteal çok yüce. Nasıl diyoruz? İşte ötelerin ötesi, ötelerin ötesi, ötelerin ötesi. Yani bu şekilde ifade edebilir. Arapça ifadesiyle küllü mâ hatara bibâlike vallahu vera zalike. Allah'ın zatı hakkında aklına ne geliyorsa
Allah bundan,
Allah onun ötesindedir. Yani hangi tasavvur zihnine geliyorsa, hangi benzetme, bir tasavvur, bir düşünce, acaba şöyle mi, acaba böyle mi tarzında zihnin tasarlayabileceği bütün tasarılardan, bütün tasavvurlardan, bütün düşüncelerden, bütün hayallerden Cenab-ı Hak zat itibariyle münezzehtir.
Evet.
Peki o zaman biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Kur'an-ı Kerim Rabbimizi bize nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyacağız. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak bize kendisini isimleriyle tanıtıyor, sıfatlarıyla tanıtıyor ve fiilleriyle tanıtıyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın işte ayet-i kerimelerde geçen, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır. Onlarla zikredin ve o şekilde Allah'a zikretmiş olun, yaklaşın diye hadis-i şerifte vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu isimler zaten değişik vesilelerle, değişik efendim şekillerde sürekli ayet-i kerimelerde ifade edilmektedir. Şimdi efendim burada Yüce Rabbimizi Kur'an-ı Kerim tanıtırken öncelikle tevhid inancına, Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve eşsizliğine yer verdiğini görüyoruz.
Evet.
Demek ki en büyük problem bu noktada yaşanıyor ki Cenab-ı Hak'la ilgili gelen ayet-i kerimelerde öncelikle bu hususu
hep buna değinin
ele alıyor. Mesela Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam üzerinden Cenab-ı Hakk'ın tekliği, ahad oluşu, tek ilah oluşunu bir misal üzerinden bize anlatıyor. Enam suresinin 75 ve devam eden ayet-i kerimelerinde orada Yüce Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a misal veriyor. Biz diyor, mealen anlatmak istiyorum.
Buyurun hocam.
Çünkü uzun bir fasıldır burası. Bütün programımızı alabilir.
Hı hı.
Orada biz diyor İbrahim'e zaman zaman göklerin ve yerin melekütünü gösteriyorduk. لِيَكُنَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ yani Allah'ın birliğine, eşsizliğine, tekliğine tam böyle gönülden inanan birisi olması için. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı ortamda, putperest bir ortamdı. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber gönderildiği Mekke ortamının olduğu gibi. Orada Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam üzerinden tevhidi şu şekilde, yani akli delillerle ispat ediyor. Diyor ki İbrahim diyor akşam gece olunca bir yıldız gördü. Kâle hâzâ Rabbi. Dedi ki bu benim Rabbimdir. Sonra o yıldız battı. Batınca İbrahim dedi ki la uhibbul afilin. Ben böyle batıp da efendim kaybolan şeyleri sevmem. Ben öyle bir Rabbe inanmalıyım ki o Rab hiçbir zaman batmamalı. Evet. Hiçbir zaman yok olmamalı. Dolayısıyla yıldıza tapanların taptıkları o şeyin doğru olmadığını, yanlış olduğunu bu şekilde göstermiş oldu.
Öğrenmiş oldu.
Peşinden ayı gördü. Baktı böyle Bedir halinde. Bu benim Rabbim dedi. Sonra o da bir müddet sonra efendim ışığı kayboldu, battı. Dedi ki eğer Rabbim bana doğruları göstermeseydi ben de aya tapanlar gibi olur ve ben de efendim yoldan çıkmış olurdum. Ama o bana hidayeti verdi.
Evet.
Ve Allah'a hamd ediyor aynı zamanda. Sonra gündüz oldu. Tabii güneş bütün parlaklığı ortaya çıktı. Dedi ki ha bu benim Rabbim.
En çünkü büyükleri bu,
de bu. Bu çünkü yıldızdan da aydan da çok daha büyük, çok daha parlak. İşte ışığı, ısısı çok daha fazla. Bu benim Rabbimdir.
Evet.
Ama akşam oldu o da battı.
O da gitti.
Dedi ki ben dedi hayır güneşe de tapmam bu da Rab olamaz. Ve ben bütün inni ve cehtu ve ciyedillezi fatara semavate vel arda hanifen ve ma eneminen müşrikin. Ben bütün benliğimi, özümü, kalbimi gökleri yeri yaratan Allah'a bir muvahhid olarak yöneliyorum, çeviriyorum. Ben asla müşriklerden değilim.
Evet.
Aslında burada İbrahim Aleyhisselam kendi dönemindeki insanların taptıkları yıldızların, ayların, güneşlerin, benzeri şeylerin asla bir Rab olamayacağı, asla bir ilah, mabut olamayacağını böyle bir akli delillerle ispat etmiş oluyor. Ve Cenab-ı Hak da aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam üzerinden de bize bir tevhidi örneklendirmiş
oluyor.
Şimdi tabii Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi tevhidini anlattığı tabii çok ayet-i kerimeler var. Ve bu ayet-i kerimelerden bize hemen ilk planda en çok dikkatimizi çeken
ayet-el kürsü. Bakara 255.
O dikkatimizi çekiyor. Onun üzerinden tevhidi anlatıyor. Mesela bir İhlas suresi üzerinden tevhidi anlatıyor. Eğer uygun görürseniz o iki ayet ve süre üzerinden konuyu devam ettirelim.
Özellikle İhlas suresi sebebin üzülüyle beraber anlatılırsa hocam maksat daha iyi hasıl olur.
Kısaca ayet-el kürsüden bahsedeyim sonra biraz
tabii.
İhlas suresine ağırlık verelim. Çünkü esas konu onun üzerinde anlatılmış oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla ayet-el kürsü Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti.
Evet.
Yani niye? Aslında kelime ve harf sayısı itibariyle ondan daha büyük ayet-i kerimeler var. Ama ayet-el kürsi başından sonuna kadar sadece Allah'tan Celle Celaluhu bahseden ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahseden, işte tek ilah oluşu, hay ve kayyum olması, sonra onu asla bir uyku ve uyuklamanın almaması, bütün her şeyi bilmesi, yerde gökte her şeyi bilmesi, bütün iradenin, kudretin sadece onun elinde olması ve onun izin vermediği takdirde hiç kimsenin onun yanına bir şefaatçi olamaması. Gökleri yeri kudreti ayakta tutması ve bunu tutarken de hiçbir yorgunluk taşımaması. Ve ayet-i kerimenin sonunda ve huvel aliyyul azim. Yani o gerçekten yani yüceler yücesidir. Onun fevkinde, onun üstünde manen hiçbir kuvvet, hiçbir kudret söz konusu değildir. Ve yine manen çok büyüktür. Yani o da bir tabii bir teşbih, bir efendim bir maddi şey kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle Allahu la ilahe illa hu, yani Allah kimdir? Kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Dediği zaman burada uluhiyet bakımından Cenab-ı Hak kendisini birlemektedir ve eşsizliğini, tekliğini ifade etmektedir.
Evet.
El hayyul kayyum da yine tevhidle alakalıdır. Nedir el hay? Yani İbrahim Aleyhisselam misalinde olduğu gibi yani ebedi, ezeli ve ebedi hayat sahibi. Yani hayyun la yemut hiçbir zaman yok olması,
durakın,
batması, ölmesi asla mümkün olmayan, değişmesi asla mümkün olmayan, ezelde nasılsa ebedde de aynı şekilde olan Allah demek.
Evet.
Peki el kayyum nedir? O da Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ve eşsizliğini anlatan büyük sıfatlarından bir tanesi. Çünkü kayyumun bizatihi. Kendi varlığıyla kayyum olan
başka hiçbir şeye
ve
muhtaç
onun varlığı başka hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Diğer bütün varlıkların varlığı ona ait. Onun için biz ne diyoruz? Esas varlık vacib-i vücut olan Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır. Onun dışındaki bütün varlıkların varlığı
ona muhtaçtır.
Ona muhtaçtır ve izafidir diyoruz.
Evet.
Sonra şimdi öyle bir Allah ki La te'hudu sinetun ve la nevm. Yani bütün mahlukat uyuyor. Bütün mahlukat gaflete düşüyor. Hasta oluyoruz, yorgun oluyoruz. Gözümüz açılmadığı zamanlar olabiliyor. Ama öyle bir Rabbimiz ki bırakalım uykuyu. Böyle diyelim ki bir saat, iki saat, beş saat böyle derin bir uykuyu bir tarafa bırakalım. Sine dediğimiz yani böyle insanın ufak böyle bir ne diyelim uyuklama, hafif bir gaflet hali, hafif bir gözlerin şöyle kirpiklerin aşağı doğru eğilmesi hali diyelim buna.
Evet.
Bu bile mümkün değil. Yani onun bütün mahlukatı yaratması, yönetmesi, takip etmesi ve bütün esması tecelli etmesi hiçbir an zerre kadar bir duraklama söz konusu değil. Ve yine ayet-i kürsü Cenab-ı Hakk'ın ilminden bahsediyor. Ve ilim de sınırsız bir ilim. Ancak Allah'a ait bir ilim bu kadar efendim sınırsız olabilir. Bütün mahlukatın ilmi sınırlı, Cenab-ı Hakk'ın ilmi sınırsız. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın hem uluhiyeti, hem onun hay oluşu, hem kayyum oluşu, hem sonsuz ilim sahibi oluşu. Vesi'a kürsü-i semavati vel ard'ta, onun diyor kürsüsü, iki anlam var burada. Kürsü bir maddi varlık olarak bütün yedi kat semayı kaplayan büyük bir Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlık olabileceği gibi Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Yani onun kudreti bütün varlığı kuşatmıştır. وَلَا يَعُودُ حُفْصُهُمَا Öylesi bir kudret ki onları yaratmak, yaşatmak, devam ettirmek asla ona ağır gelmez. Evet. Dolayısıyla ayet-i kürsü bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın eşsizliğini, tekliğini, birliğini ve tevhidini çok derinlemesi anlatan bir büyük ayet-i kerime. Şimdi efendim İhlas Suresi de sure olarak Cenab-ı Hakk'ın tekliğini ele alıyor, anlatıyor. Orada Ahad ismi var, Samet ismi var ve diğer iki ayet-i kerimede yine o birlikte alakalı ifadeler yer alıyor. Şimdi tabi ayet-i kürsü Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti olduğu gibi İhlas Suresi de çok büyük sureden bir tanesi.
Evet. Efendimiz Kur'an-ı Kerim üçte birine tekabül ettiğini söylüyor.
Yani sahih rivayetlerde Suretül İhlas ta'dilu thulüsel Kur'an.
Evet.
Yani İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyuruluyor. Ve bizim geleneğimizde, örf adetlerim İslam geleneğimizde bir Fatiha, üç İhlas okuma
o
çok böyle köklü bir gelenektir o. Hatta çok böyle kıymetli bir hocamız bir sohbetinde şunu söylemişti. Hatta diyor ben diyor Batılılara hep bunu söyledim diyor. O zaman Amerika'da kalmış efendim Saadettin Öktem hocamız. Kendisine sıhhat afiyet diliyorum. Diyor ki uzun zaman batıda kaldım diyor. İşte Amerika'da o bölgelerde ben diyor ona hep şunu söylüyordum. Bizim medeniyetimiz bir Fatiha üç İhlas medeniyetidir.
Evet.
Bu kadar önemli bir şey. Çünkü bu Efendimiz Aleyhisselam'ın işte Fatiha suresinin fazileti ilgili ve İhlas suresinin fazileti ilgili buyurmuş olduğu o mübarek sözlerine dayanıyor.
Evet.
O bir gelenek halinde bütün hayata İşte işliyor yani işletilmiş oluyor bu şekilde. Peki İhlas Suresi neler var? İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad.
Dilerseniz hocam önce niye indiğinden bahsedebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla müşrikler hani Hazreti Peygamber ilahını tanımak istiyorlar. Senin Rabbin nedir? Nasıldır? Uyur mu? Bir midir? İki midir? Biz sürü şeylere tapıyoruz. Bunların hangisidir gibi bir şeyler. Hani Allah'ı biraz da marifet etmeye yönelik bir talep neticesinde indiğini biliyoruz sanki.
Şimdi efendim İhlas Suresinin hem müşriklere yani Mekke'deki putperest Araplara hitap eden yönü var. Hem Medine'de Yahudi Hristiyan gibi diğer gayrimüslim unsura hitap eden yönleri var.
Evet.
Hatta İhlas Suresinin bir Mekke'de bir Medine'de indiğine dair de efendim rivayetler var ki bir ilmi konudur bu aynı zamanda. Çünkü Mekke'de geliyor müşrikler, onların putları var. Lat, Menat, Uzza gibi putları var. Başka kabilenin kendine ait putları var. Ve onlar o putları ya ağaçtan yapıyorlar, ya taştan yapıyorlar, ya tunçtan yapıyorlar veya altından yapıyorlar. Hep bir madenden yapıyorlar. Ve bir putun da ancak bir madenden yapılması gerektiğini düşünüyorlar.
Öyle.
Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam, ben Allah'ın peygamberiyim, Allah birdir, bizim tek ilahımız, Rabbimiz Allah'tır dediği zaman geliyorlar diyorlar ki işte bir put olması için bunun ya taştan ya ağaçtan yapılması lazım. Senin ilahın onun madeni nedir? Neden yaratı? Altından mı, tunçtan mı, taştan mı, nedendir diye soruyorlar. Orada onlara cevap olarak İhlas Suresi geliyor. Aynı şekilde Medine'ye vardığı zaman da Medine'de bu kez Yahudiler, aslında onlar Allah'ı tanıyan bir grup olmalarına rağmen, bir ehli kitap çünkü kitapları var, peygamberleri var.
Ama bozmuşlardı itikatlarını.
Bozdukları için ve Allah'ı bir insan suretinde tasavvur ettikleri için onlar da ya efendim inadına çünkü o da olabiliyor, veyahut da gerçekten inançları bozulduğu için de yine peygamberimize senin taptığın Allah nedendir tarzı soruyorlar. Her gruba, yani gayrimüslim veya tevhid inancını kaybetmiş her gruba cevap niteliğinde Yüce Rabbimiz İhlas Suresini indiriyor ve orada tevhidi bir bütün yönleriyle ortaya koymuş oluyor. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve Allahu ehad. De ki efendim o Allah tektir. Burada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bu ahadla alakalı, yani teklikle alakalı iki isim kullanılıyor. Birisi burada olduğu gibi
ehad.
Bir diğer ismi de vahid veya el-vahid. Ama Kur'an-ı Kerim'de kullanışına baktığımız zaman vahid kelimesi tek başına, ehad tek başına kullanılmıyor.
Evet,
Cenab-ı sıfat Hakk'ın sıfatları. Mesela huvallahul vahidul kahhar. O Allah ki o vahiddir. Yani birdir. Bütün varlığın başlangıcıdır. Onun gibi başka hiçbir varlık yoktur. Ve kahhar, onun gücü bütün mahlukatın üzerinde kahir olan, yani gücü her şeye yetendir. Evet. Tarzında hep sıfat olarak kullanılıyor. Ama ahad sıfatı Cenab-ı Hakk'ın onu haber olarak geliyor. Ve öyle bir şeyi var. Ahad kelimesi rakam olarak biri değil.
Daha çok bir tekliği ifade ediyor sanki.
Tekliği ifade ediyor.
Çünkü sayma sayılarından da değil. Gazali de buna değiniyor. Vahid sayma sayılarından bir demek. Ama ehad bunlara giren bir şey değil. Dolayısıyla birden ziyade böyle biraz daha tekliği, parçalanmamayı, her şeyin kendine neşet ettiği yegane tekliği ifade eden bir kavram oluyor
yani
sanki.
Yani eşsiz demek.
Eşsizlik, evet.
Yani bir demek, tek demek, eşsiz demek. Zaten İhlas Suresinin devamlı ayet kerimeleri hep ehadi tefsir eden sıfatlardır.
Evet.
Yani onun çekini çok zorlamayalım. Çünkü o ehadi anlatmak için
çok uzun süre.
Müfessirlerimiz, filozoflarımız, kelamcılarımız adeta tabiri caizse göbekleri çatlamış ama
evet.
Tabii o çok gerçekten zirve bir şey. Hatta o ahadın da üstünde işte Allah, Allah'ın da şeyinde hu, yani evet. Huviyet dediğimiz, yani orada biraz da tasavvuf ifadesiyle yani daha böyle tevhidin zirvesi. Diyeceğimiz izahlar yapılıyor. Dolayısıyla ahad eşsiz demek, tek demek. Kendisi gibi hiçbir varlığın olması mümkün olmayan, kendi şahsına münhasır bir özellikleri, vasıfları olan ve zatında, sıfatlarında, fiillerinde kendisine benzeyen hiçbir varlık bulunmayan Allah demek. Peşine gelen sıfatlar da zaten onu açıklıyor. Hemen
Allah'u
peşine
Samet.
Gelen Allahu Samet. Samet ismi Kur'an-ı Kerim bir yerde geçiyor.
Evet.
Ve burada Allah aslında Samet haber olmak sıra rağmen Allahu Samed'in gelmesi gerekirken, mesela Ahad'ın
marife gelmiş.
Evet, nekre geliyor.
Doğru.
Ama Samed'in diye nekre gelmesi gerekirken Samet diyerek, Samet sadece Allah'tır. Yani ondan başka Samet olan hiçbir varlık yoktur.
Eyvallah.
Dolayısıyla burada da eşsizlik ve teklik birlik vurgulanmış oluyor. Peki Samet nedir? Samet yani hepimizin rahat anlayacağı şekilde izah etmek gerekirse, Samet yani kendi kendine yeten demek.
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan.
Başka
her şeyinde ona ihtiyacı
olmayan. Hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan. Zatında, yapacakları işlerde, sıfatlarında, hiçbir tasarrufunda kendinden başka hiçbir yaratığa, varlığa zerre kadar ihtiyacı olmayan. Hatta Cenab-ı Hakk'ın El-Gani ismi de bunu şey yapıyor.
Kesinlikle.
Yani zengin demek, müstağni demek. Bir ama bir diğer tarafı daha var. Bu da bütün mahlukatın kendisine bütünüyle muhtaç olduğu. Yani her şeyiyle muhtaç. Samet.
Çift yönlü yani. Kendisi
çift
hiçbir
yönlü.
Şeye muhtaç değil ama her şeyde ona muhtaç.
Şuna benzer. Ve huve yut'imu ve la yut'am.
Evet.
Ve Allah Teala diyor, yediriyor. Yani rızık veriyor, yediriyor bütün mahlukatı. Yani insanından, cininden, hayvanatından milyarlarca varlığı yediriyor. Ama kimse kendisine bir lokma ekmek
hiçbir şey yapamıyor.
Yapamıyor çünkü ihtiyacı da yok.
Evet.
İhtiyacı da yok. Dolayısıyla Samet gerçekten Samet olan sadece o. Bütün. Bir de Samet'in şöyle bir özelliği var. Mahlukatın ihtiyaçlarını an be an
takip ediyor.
Veren. Mesela diyelim nefeslerimiz. Diyelim ki bu kadar mahlukat nefes alıp veriyor. Yani bunu diyelim her sabah mahlukat toplasa, dese ki sana efendim günlük şu kadar işte hacimde metreküp veya santimetreküp hava lazım, al bunu götür dese, bu mahlukat bu havayı nereden alacak, nereye götürecek?
Evet.
Parayla verse kim nasıl alacak? Ama Cenab-ı Hak öyle bir sistem kuruyor ki, yarattığı bütün varlıklara öyle bir sistem kuruyor ki onun havasını, oksijenini, azotunu, ihtiyacını, bütün havayı o efendim burnun deliklerin dibine 7-24 hazır tutuyor böyle. Bir örnek olsun diye. Su ihtiyacımız oluyor, onu alıyoruz. Başka ihtiyaç olduğu oluyor. Bütün diyelim ki ihtiyaçlarımızı anında karşılayan ve o şekilde ikram eden bir yani bütün mahlukat ona muhtaç ama o ihtiyaçları bu şekilde karşılayan bir zat demek.
Evet.
Sonra lem yelit ve lem yulet orada Cenab-ı Hak hiçbir çocuğun babası olmamıştır. Demek ki Allah'a babalık nispet eden inançları reddediyor.
Hristiyanlık.
Ve lem yulet hiçbir annenin babanın çocuğu da
değil,
olmamıştır. Demek ki bu tür inançlar da var, onları da reddediyor. Ve lem yekün levkufüven ahad. Zaten bu sıfatlar onun tek olduğunu zaten ifade etmiş oldu. Yani hiçbir varlığın, hiçbir kimsenin Allah gibi olması, ona denk olması da asla mümkün değildir diye. Böyle tevhidi A'dan Z'ye kadar dile getiren bir süremiz bu.
Oluyor.
Burada programın sonunu bitirmeden şunu ifade etmek
Buyurun.
İstiyorum. Tabii tevhid inancı yani inanç esaslarının temeli. Onsuz diğer inanç esasları da olmaz. Onsuz başka ibadetler amel-i salih kabul edilmez. Dolayısıyla bunun iyi hazmedilmesi ve bunun kalpleri iyi sindirilmesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam daveti La İlahe İllallah tevhidle başlamıştır. Muhammed Resulullah.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ülemamız tevhidle ilgili olarak diyorlar ki o Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği tam tevhid inancının kalbe yerleşmesi bir anda olmaz. La ilahe deriz, Müslüman oluruz ama onun kalbe yerleşmesi bizim çalışmamıza, gayretimize bağlı. Dolayısıyla dört kademeli bir tevhidden bahsediyorlar. Önce ef'alde tevhid, yani Cenab-ı Hakk'ın kainattaki bütün olan biten her hadisede Allah'ın birliğini görmek. Yani güneş doğuyor, akşam oluyor, sabah oluyor, yağmur yağıyor, rüzgar esiyor. Olan biten bütün hadiselerin arkasında yani bu fiiller bir varlıktan sudur ediyor diye. Çünkü bize en yakın olan ve müşahhas olan şey Cenab-ı Hakk'ın fiilleridir. Onu orada hallettikten sonra peşinden peki bu fiiller nereden kaynaklanıyor? Yani mesela Cenab-ı Hak bakıyoruz ki bir rahmet tecellisi var. Yağmurlar ya rızıklar geliyor. Demek ki bunun kaynaklandığı isimler, sıfatlar var.
Evet.
İşte isimler var. Yani sıfatlar isimlerden biraz daha mücerred diyelim. İsimler var. Bazen elimize rızık geliyor. Kim bunu veren? Razzak. Dolayısıyla evet. Cenab-ı Hakk'ın Razzak ismini tanımak. Sonra bu esmadan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tanımak. Orada bir olduğunu, tek olduğunu idrak etmek. Onu kalbe yerleştirmek. Sonra da bütün bu esmanın sahibi olan Allah Celle Celaluhu ki Allah ismi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bütün isminin sıfatlarının camidir, muhtevidir ve o Allah'ın huve ahad olduğunu idrak edip inanıp ona bağlanmak.
Eyvallah.
Bu şekilde bir aşama aşama bunu da gerçekleştirmek kulun iradesine
İnşallah.
Bağlı durumdadır.
Rabbim her birimizi o mertebeye ulaşanlardan eylesin diyerek kıymetli hocam bu bölümümüzü bitirmiş olalım. Bu bölümde Allah'ın birliğinden ve eşsizliğinden bahsettik. İlk konumuz olan Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını açıklamaya çalıştık. Bir sonraki programda Allah'ın ezeli ve ebedi olmasına değineceğiz kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.